İyi günler sayın seyirciler. Bir Herkes İçin Adalet programıyla Ankara stüdyolarımızda yine karşınızdayız. Stüdyomuzda Yargıtay Onursal üyesi Profesör Doktor Cevdet İlhan Günay Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Bize öncelikle bir kendinizden bahseder misiniz? Yargıda büyük bir geçmişiniz var. Uzun yıllarınızı verdiniz. Biraz seyircilerimize kendinizi tanıtır mısınız?
1951 yılında Erzurum Hınıs ilçesinde dünyaya geldim. Ankara'da okudum. Ankara'da çocukluk ve gençlik yıllarım geçti. Gazi Lisesi, Ankara Gazi Lisesi mezunuyum. Ankara Hukuk Fakültesini 1971-72 döneminde bitirdim. Daha sonra avukatlık stajı yaptım. Bir kamu iktisadi teşebbüsünde avukatlık yaptım. Serbest avukatlık. Kısa bir dönem yaptım. Ondan sonra
avukatlıkla başladınız mesleği
avukatlıkla
yani.
Avukatlıkla evet. Başladım. Evet. Ama hakimlik imtihanını kazanmıştım. Avukatlık ruhsatı aldığım sırada hakimlik imtihanını da kazanmıştım. Askerlik şartı vardı. Onun için askere gitmeden staja da başlatılmıyordu o zaman. Daha sonra kanun değişti. Askerlik şartı kaldırdı staj için. Evet. Stajımı yaptım. Hakimlik stajını Ankara Altındağ Adliyesi'nde yaptım. Ondan sonra Patnos Hakim Yardımcılığına atandım.
O zaman bir dakika araya girmek istiyorum izninizle. Siz birçok hakime göre bence avantajlı başlamışsınız. Çünkü kürsünün bu tarafını bilerek hakimliğe geçmişsiniz. Bu ciddi bir avantaj bence.
Evet.
Çünkü birçok hakim de tam tersi olabiliyor değil mi hakim ve yargı mensuplarında? Onlar mesleğin sonlarına hani gelip emekli olduktan sonra bazıları geçip kürsünün bu tarafına geçip avukatlık mesleğini de icra ediyorlar. Fakat siz baştan bu şekilde başlamış olmanız bence bir avantaj olmuş diye düşünüyorum.
Evet. Bir avantaj oldu. Tabii avukatlığı da öğrendim.
Yani zihniyet olarak her şeyden önce.
Gördüm. Bir de hatta benim küçük de bir kitabım var, bir romanım var Verda isimli. O romanımda da anlatıyorum. Biraz kendi hayatımı da değişik bir şekilde anlatıyorum. Bir hakim beyin dilekçemi havale ederken yüzüme atması veyahut ortaya atması beni etkiledi. Onun üzerine dedim ki ben aynı tahsili yaptım. Niye yani bu kürsünün bu tarafında duracağım? Gençtim de zaten. Hakimlik mesleğini tercih ettim. Ankara'da bir kamu iktisadi teşebbüsünde de iyi bir pozisyonda avukat olmama rağmen. Evim barkım da Ankara'daydı. Bıraktım Patnos'a gittim. Ağrı Patnos'a gittim. O zaman 5. bölgeydi. Mahrumiyet yeriydi. Evet. Elektrik işte gece gelir, su akmaz filan. Evet. Öyle bir şekilde gittik başladık.
Hakim olarak mı savcı olarak mı başladınız?
Hakim olarak başladım. Hayatımda hiç savcılığım yok benim.
Evet.
Avukatlık yaptım. Hakimlik yaptım ama savcılık yapmadım. Çünkü şey olmadı yani bizim zamanımızda hakimliği özellikle tercih etmiştim. Evet. Bağımsız bir meslektir hakimlik. Hı hı.
Sonra Patnos'tan sonra?
Patnos'tan sonra Aydın Yenipazar hakimliğine atandım. Evet. Orada 2 seneye yakın bir süre çalıştım. Yargıtay Tetkik Hakimliğine isteğimle geldim.
Kaç yılında?
1980 yılında.
Bayağı olmuş.
1980. Evet. 1976'da hakim olarak ilk atanma 1980 yılında Ankara'ya Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne geldim.
Aslında kısa bir dönemde gelmişsiniz değil mi efendim?
4,5 senede geldim ama kadarıyla. Şimdi benim oğlumda arkadaşlarım falan var, hakim arkadaşlarım, çocukları. Onlar 6 ayda geliyorlar, 3 ayda geliyorlar.
Ama son düzenlemelerden sonra herhalde. Çünkü sizin döneminizde benim bildiğim daha uzun yıllar çalıştıktan sonra gelebiliyordu.
Evet, uzun süre çalışmak gerekiyordu. Biz işte Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne geldim. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği'ne geldim. Orada çalışırken 1980'de zaten ben Mayıs ayında geldim. 12 Eylül'de
darbe oldu.
1982'nin başlarında da beni Askeri Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne aldılar.
Yani askeri yargı tecrübeniz dışında de var yani.
Evet. Ben yargının çeşitli yerlerinde çalıştım. Yani bir savcılık yapmadım. Bir de Danıştay'da ve idare mahkemelerinde çalışmadım. O Danıştay'da çalışmadığımı şeyde telafi ettim. Yargıtay üyeliğinden rekabet kurulu üyeliğine ilk defa kurulu üyeliğine bir Yargıtay üyesi olarak seçildim, atandım. Orada da idare hukuku ile ilgili yargı benzeri görev yaptım. Yani idare hukukuyla ilgili de çalıştım diyebilirim. Dolayısıyla anayasa yargısında çalıştım. Askeri yargıda, adli yargıda, idari yargıda çalıştım. Avukatlık 80, yaptım.
80 ihtilalinde bir süre çalıştıktan sonra tekrar Yargıtay'a döndünüz.
Evet, 1982'nin başlarında bizi Yargıtay'dan böyle re'sen aldılar. Başarılı olanları aldılar. Ben mümtazen terfi etmiştim. Master yaptım şeyde. Ankara'ya gelince zaten o amaçla Ankara'ya gelmiştim. Akademik çalışma yapmak amacıyla.
Evet.
Ankara Hukuk Fakültesi'nde master yaptım medeni hukuk dalında. Pekiyle mezun oldum. Dereceye girdim. Başkanımı da tezkiyesi notlarımdan da mümtazen terfi ettim. Adalet Bakanlığı o sırada. Hakimler, Savcılar Kurulu, Yüksek Kurulu yapılanmasıyla. Onlar seçmişler. Ben cezacı olmadığım halde askeri yargıtaya gittim. Askeri yargıtayda da 5 yıl beni bırakmadılar.
Bayağı güzel bir tecrübe olmuştur.
5 yıl orada askeri yargıda sıkı yönetim dosyalarında görev yaptım.
Ceza
hukuku. Baktınız, evet. Ceza hukukunda. Hı hı. Ondan sonra 1985 yılında askeri yargıtaydan kendi isteğimle tekrar Yargıtay'daki görevime dönebildim ve doktora imtihanını kazandım. Doktorada da özel hukukta ben, çünkü aslında Yargıtay'da iş dairesinde çalışıyordum. İş hukukuyla ilgili master tezini vermiştim. Kitap da yayınlamaya başladım o sıralar. Daha sonra döndüğümde doktoraya başlayacaktım. Yargıtay'daki çalışma düzeniyle doktorayı birlikte devam ettirmem biraz zor olacaktı. Gündüz derslere katılmam gerekiyordu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora çalışmaları yapıyordum. Başta Adalet Bakanlığı'na alınacaktım. Adalet Bakanlığı ilk defa, lisanım olduğu için ihtiyaçları da vardı, Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü'nde. Fakat benim için güvenlik tahkikatı yaptırdılar. Güvenlik tahkikatı ki askeri yargıtayda
çalışmama
rağmen.
Tabii, tabii.
Pardon, 5 yıl değil, 3,5 yıl askeri yargıtayda çalıştım. Onu evet. Düzeltip Anayasa Mahkemesi'nde 5 yıl çalıştım. Böyle her şeyin ilkini yaşadım hayatımda.
Buna neden ihtiyaç duydular sizce?
Vallahi bilemiyorum. Hı hı. Bilemiyorum. Yani bir
Türkiye'nin şartlarında Türkiye'nin böyle şeyler şartlarında bazen olabiliyor.
Evet. Bazen böyle şeyler oluyor. Fakat tabii böyle olumsuz gördüğüm şey, şer gibi görünen şeyler bazen hayır oluyor.
Mutlaka. Çok çünkü güzel söylediniz.
Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü şu anda da yani bakanlığın çok fazla itibar görmeyen bir bölümü.
Evet.
Orada gidecektim. İşte sicil falan belki biraz yurt dışına gidip gelecektim. O işin uzaması sebebiyle o sırada askeri Anayasa Mahkemesi'ne raportör ihtiyacı varmış.
Evet.
Bana haber verdiler. Adam aranıyor dediler. Gittim. Sağ olsun başkanım sicilimi getirmiş. Hemen 24 saat içerisinde istek yaptım. Ki daha sonra o başkanım eşini niye toplantılara getirmiyorsun filan diye de serzenişte bulunan bir insan. Yani hiç böyle dünya görüşümüz filan da uyuşmayan bir insan.
Evet. Sonra?
Daha sonra işte Anayasa Mahkemesi raportörlüğüne gittim. Doktorayı da özel hukukta kazanmama rağmen iş hukuku birden kamu hukuku bölümüne geçti. Ben kamu hukuku bölümüne dilekçe verdim. Oraya geçtim. Kamu hukukunda doktora çalışması yaptım. Yani anayasa, idare hukuku filan. Zaten Anayasa Mahkemesi'nde de kamu hukukuna geçmemi de istemişlerdi. Onu yaptım fakat tezimi iş hukukunda yaptım.
Evet.
Anayasa hocam da dedi ki efendim sen biraz muhafazakarsın. Dolayısıyla yani anayasanın da çok fazla şey yok. İş hukuku daha akçeli bir şeydir filan dedi. Çok fazla onlar da istemediler. Ben de şey yapmadım. İş hukukunda doktora tezimi verdim. Ben de onun üzerine Ankara İş Hakimliği'ne sıfatlı iş hakimi olarak atandım 1991 yılında. Evet. Oradan ayrıldım.
Fakat pardon, müthiş bir tecrübe. Anlatıyorsunuz bitmiyor hocam maşallah gerçekten.
1990 yılında evet. Anayasa Mahkemesi'nden Ankara İş Hakimliği'ne atandım. Evet. Orada yeni kurulan 8. İş Mahkemesi'nde hakimlik yaptım. 1996 yılında Yargıtay üyeliğine seçildim. Benim babam idareciydi. beni idareci olmam için hukuk fakültesine gönderdi. Aslında liseden de fen bölümünden mezunum. Mühendislik falan istiyordum ben. Fakat gördük ki yani yargının içinde de şeyde idareci olsaydım belki bir yerde bir vali olurdum. Merkez valisi de olsam bir şekilde işte giderdi filan. Ama yargıda hep böyle çalıştık.
Evet.
Çabaladık.
Gerçi çok güzel bir tecrübe olmuş bence.
Çok
bakın
şükür.
Çok çeşitli alanlar saydınız.
Tabii tabii.
Herkese de nasip olmaz bu kadarı.
Yani bir arkadaşım evet. öyle söylemişti. Sen pentatlon koşucususun. Yani hani 100 evet. metre koşucusu falan değil. Çeşitli evet. engelleri aşağı aşağı
tabii.
geldik. Elhamdülillah bu arada master yaptım. Doktoramı bitirdim. Ondan sonra Ankara İş Hakimliği'ne gelince de doçentlik dil sınavına girdim. Onu verdim. Bu arada Anayasa Mahkemesi raportörüyken de bir yıllığına Londra'ya gönderdiler. Yani Adalet Bakanlığı'nın sınavını kazandım.
Evet.
Adalet Bakanlığı'na bizi yetkili olarak aldılar. 5-6 arkadaş gittik, yurt dışına gittik. Orada ben aynı zamanda doktora tezimi de hazırladım. Yabancı kaynaklardan istifade etmem gerekiyordu. Batı ve Türk hukukunda toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi ismiyle 11 ülkeyi inceleyerek bir doktora tezi verdim. Ve hocam da çok beğendi. Yani onu her yerde sağ olsun. Yine ondan da dünya görüşüm uymaz ama
evet.
sağ olsun objektif bir insandır. İyi bir hukukçudur. Her yerde evet. bunu söyler. Ondan sonra işte doçentlik imtihanına girdi. Bir girişte de çok şükür verdim doçentlik sınavını. 1995 yılının Ekim ayında doçent oldum. Fakat bir türlü Yargıtay üyeliğine seçilemiyorum. Ben iş hakimliğine gittiğim sırada Yargıtay üyeliğine seçilmeye de hak kazanmıştım.
Evet.
Ondan sonra bir 6 yıllık bir mücadele yapmış oldum yani iş hakimliğinde. Neyse bir sene sonra 96'nın Mayıs'ında Yargıtay üyeliğine seçildim. Biz gençken, ben o zaman gençken biraz siyasetin içindeydim. Bize önce örnek insan sonra yeni nizam diye öğrettiler büyüklerimiz. Biz örnek insan olmaya çalıştık.
Evet.
Hep zaten örnek insanla oluyor. Yani insanlar eğer örnek olmazlarsa istediğiniz sistemi getirin, istediğiniz kanunu düzenlemeyi yapın, istediğiniz anayasayı getirin, hiçbir şey değişmez.
Haklısınız.
İnsanların fert fert bir kere iyi olmaları gerekir. Ama tabii ki hep iyi insanlara da bırakırsanız o zaman hukuk düzenine gerek yok, ahlakla yürütmeniz gerekir. Bu da değil. Tabii ki hukuk düzeni olacak ama İnsanlar da iyi niyetli olacak. Zaten medeni kanunda objektif iyi niyet kurallar şey mi? Orta zekalı bir insan.
Evet.
Orta zekalı. Çok zeki insanlara da gerek yok. Yani orta zekalı insanlar eğer neyin iyi, neyin doğru olduğunu biliyorsa evet. onların bildikleri doğrudur. Zaten biliyorsunuz dinimizde de hep orta şey yapılmıştır.
Evet, evet.
Yani aşırılıklar hep reddedilmiştir.
Evet,
vasat bir ümmetiz. Evet. Yani vasat öyle fazla bir şey yapmıyoruz. Yapamıyoruz. İşte orta karar yürütmeye çalışıyoruz.
Tekrar sizin profesörlüğünüze dönecek olursak bir rekabet kurumu döneminiz var. Onlardan da kısaca bir bahsedelim.
Efendim, Yargıtay'da işte girdiğim her seçimi kaybediyordum.
Evet.
Yani seçimlere giriyordum çünkü çevremden teşvikler geliyordu. Akademik çalışmam var. Yargıtay'a doçent olarak gelmişim. Efendime söyleyeyim. Lisanım var. Hem de yurt dışında kalmışım. Yani bir yıl gibi bir süre.
Evet.
Efendim, bunlarla bir yerlere varılabileceğini, insanların objektif olacağını, sonuçta oy verenlerin hakim olduğunu Yargıtay'daki seçimlerde.
Evet.
Bunu düşünerek birkaç seçime girdim. Aday oldum. Maalesef hepsinde hezimete uğradım. Ben Gazi Lisesi'nden mezunum. Gazi Lisesi'nde rahmetli bir edebiyat hocamız vardı. Büyük bir Türkçünün de kardeşiydi. Kendisi de iyi bir Türkçüydü. Yani bu şeye ilkel bir düşünce olduğunu, hemşericiydi, ilkel bir düşünce olduğunu o bize öğretti.
Evet.
Yani hepimiz, hani Ziya Gökalp biliyorsunuz Diyarbakırlıdır.
Tabii.
Ama en iyi Türkçüdür.
Tabii.
Yani.
Tabii.
Yani şimdi bana sorma bana oymağımı boyumu diye bir şiiri vardır. O şiirleri bize ezberlettiler. Yani onlara bakmaya gerek yok. Yani Diyarbakır bir Türk şehri.
Evet.
Türk şehri ama oradaki Ziya Gökalp Türkçü olmuş, başkası da bilmem neci olmuş. Yani bunlar şey değil yani memleketle şununla bununla
haklısınız,
insanları
tabii,
değerlendirme
tabii.
ilkellikten başka
aslında
bir şey değil.
Anayasamızda geçen millet kavramı da değil mi? Kendisine Türk'üm diye.
Tabii, herkes.
Yani böyle vatandaşlık, aidiyet hisseden herkes için geçerli.
Ondan sonra ben...
Dolayısıyla yani ayrımcılıktan buraya geldik ama evet, bunun yanlışlığını konuşuyorduk.
Tabii,
evet,
tabii ayrımcılık yanlış bir şey. Yani evet, zaten insanları Allah Hazreti Adem'den yaratmış. Tabii. Sonra bir tufan getirmiş. Hazreti Nuh'tan gelmişiz.
Evet.
Yani bundan başka bir şey yok bizim dedemiz. Tabii,
temele indiğimizde değil mi?
Bir, bu kadar. Evet, evet, bu kadar. Yani bu renk, ırk, ayrımı falan yanlış şeyler.
Haklısınız.
Hemşericilik, hele bölgecilik, onlar çok daha yanlış evet, şeyler. Evet. Yani insanlar şey değil, biz hemen birisini gördüğüm zaman ben de onu şey yapıyorum. Bir memleketini soruyorum falan. Ben şunun için soruyorum. O kişiye yakınlık uzaklık değil. Hı. Ben doğuda çalıştım, batıda da çalıştım.
Evet.
Kuzeyden akrabam var, güneyden akrabam var. İşte oradan falancayı tanır mısın, filancayı tanır mısın?
Evet.
Bir de isimleri unutuyoruz işte. Memleketi olunca onlar şey yapıyoruz, ha falanca yerliydi falan diye. Bu şekilde şey. Evet. Her memleketten iyi insan da çıkar,
mutlaka,
kötü insan da çıkar.
Yani bunu biz yine tabii yargıdaki hani hatalar olarak hani ayrımcılık anlamında bahsederken
tabii,
buraya geldik.
Bu arada işte doçentliğimi sırasında 24 tane kitap yazdım.
Çok fazla maşallah.
Evet.
Elinize sağlık.
Ve bu kitapların da birkaç baskısı olanlar var. Ve kitaplarda şöyle bazı arkadaşlar tuğla tabir ediyorlar. Öyle kalın ciddi kitaplar, birkaç cilt falan.
Genelde iş hukuku mu?
İş hukuku. Evet. İş ve sosyal güvenlik hukukunda, evet, anayasa hukukunda,
evet,
ve borçlar hukukunda kitaplarım var.
Maşallah.
Ayrıca bir de küçük roman da yazdım. Biraz da hayatımı şey yapan. Ama doğrudan hayatım değil yani bir şey,
evet,
kendime göre edebiyata bir geçiş de yaptım, öyle küçük bir geçiş de yaptım.
Evet.
Bunları yazdım, çizdim. O arada Başbakanlık Müsteşarlığı'na adım çıktı.
Evet.
2003 yılında, 2002 yılında başbakan değişmişti. Yeni gelen başbakan o müsteşarı görevden alıyormuş, bir yere elçi olarak gönderiyormuş. Beni müsteşar yapacaklar. Ben başbakanı tanımam. Efendim yakın çevresinden belki birkaç kişiyi tanırım ama onlar da alıp da beni başbakana götüren filan kişiler de değil. Yargıtay'da böyle birden adımız çıktı filan. Geliyorlar tebrik ediyorlar. Efendim yok müsteşar yardımcılığını kabul etme, müsteşarlık olursa git filan diyorlar. Tebrik ediyorlar filan. Sonradan baktık ki sonu çıkmadı. Zaten şey dedi.
Kulislerde adınız geçti belki.
Kulislerde vallahi adım geçti.
Rekabet kurulu döneminiz var. O nasıl oldu?
Adalet Akademisi başkanlığı dönemim var.
Pardon, o var öncelikle.
Evet, 2003 yılında Adalet Akademisi kuruluyor. O arada da ben derse gidiyorum Adalet Akademisi'nde. O zamanki eğitim merkezi başkanı bir hanımefendi bana da abi diye hitap ediyor. Ben de işte dedim ki şey yapayım, bakan da o sırada neydi, Yozgatlıydı tabii. Benim eşim de Yozgatlı. Dedik ki Yozgatlı millet şey arkadaşlarım var. Yargıtay üyesi arkadaşlar. Onlara gidelim de söyleyelim falan. Bir gün beni çağırdılar. Yargıtay'da bir 8. Ceza Dairesi Başkanlığı seçimi tıkanmıştı. 8 ay falan sürdü. Ben herhalde dedim Sayın Bakan onunla ilgili. Benden direkt ilk ağızdan bilgi alacak. Çağırdılar. Gittim, bir Ramazan günüydü. İlk Ramazan'ın da ilk günüydü. Böyle bir teklifte bulundular. Eşime bile sormadan dedim ki ben bu mesleği hizmet için geldim. Bana da böyle bir görev veriliyor. Akademisyen yönüm de var. Yargıtay'da doçent unvanı taşıyan, hatta yargıda doçent unvanı taşıyan ve iktidara yakın olan tek kişi de bendim yani.
Evet.
Ve kabul ettim. İki de yardımcı verildi filan. Ondan sonra orayı kurduk.
Evet.
En kısa zamanda kurdum. Ondan sonra şeyimiz de gitti. Seçim de oldu. 7-17'sini ben aldım.
Maşallah.
Bir arkadaşım 6 oy aldı ki bu o zamanki Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanı olduğu dönemdi. Onun kendisinin seçmiş olduğu kurul üyesi de bana oy vermişti yani.
Evet.
Hani bir ölçü
çoğunlukla yani.
Yani 7 oyun 7'sini aldım ve gizli oyla yani öyle sandıkla
evet,
hani yüzüme karşı şey.
Evet, evet.
Ama şeye gitti. Köşke gitti. Köşkten bir haber çıkmadı. Halbuki kanunda diyor ki 2 ay içinde bütün atama işlemleri tamamlanır. Yani bakanlıktaki şey de dahil. Uzadı. Ben hayatta hiçbir zaman problem olmayı sevmeyen bir insanım yani. Dedim ki problem olacak. Ben bir Yargıtay üyesiyim. Biliyorum ki o başbakanlık müsteşarlığı sırasında JITEM'den dahi şey yapmışlar, hakkımda rapor almışlar ve hepsi düzgünmüş. Dönemi genel şey genel sekreteri bunu birine söylemiş. Yani öyle evet. Kulaktan dolmadığı şeyim var. O daha sonra niye beni atamaz? Cumhurbaşkanına da gidip, o çevresi de Anayasa Mahkemesi'nde birlikte çalışmıştık arkadaşlarım. Kendisine de gidebilirdim. Dedim ki beni hükümet getirmiş buraya.
Evet.
Bakan getirmiş, hükümet getirmiş. Bir daha gitmeyeyim dedim. Gitmedim. Baktım ki olmuyor. İstifa ettim. Oradan ayrıldım.
Yani Adalet Akademisi Başkanlığı'na geldiniz.
Geldim. Fakat 5 ayda görev yaptım. Akademinin kuruluş aşamasını, yönetmelikleri falan da hazırladım.
Evet.
Ondan sonra orayı bıraktım. Ve Yargıtay'da üyelik görevime geri döndüm.
Enteresan olmuş yani aslında, değil mi? Evet.
Böylece Yargıtay'a döndüm. Yargıtay'da tabii ki bundan sonra girdiğim seçimlerde hükümete daha yakın oldu. Adımız daha konuldu. Ve hiçbir seçimde başarılı olamadım. En sonunda Rekabet Kurulu'na Yargıtay'dan bir arkadaşımız aday oldu. Onun yanına bizi de, beni de evden çağırdılar.
Evet.
Evden çağırdılar, aday ettiler. Hem sağ kanattan hem sol kanattan
yine
çağırdılar.
Yine onların talebiyle oldu.
Öyle. Onların evet. talebiyle. Evet. İki taraf da isteyince dedim ki bu sefer seçileceğim. Ve evet. gerçekten yarım günde en yüksek oyu aldım. Ve Rekabet Kurulu üyeliği için birinci sıradan gittim. Bakanlar Kurulu'da ben birinci sıradaydım. Zaten hep o zamana kadar birinci sıradakileri seçiyorlardı. Şeyde de, akademide de birinci sıradaydım. Oraya Rekabet Kurulu üyeliğine seçildim. 17 günlükken Rekabet Kurulu Başkanlığı seçim oldu. O zaman 3 tane aday Rekabet Kurulu tespit ediyor.
Evet.
Birini Bakanlar Kurulu atıyordu. Ben orada da 6 oyun 6'sını aldım. 7 kişilik kuruldu bir kişi.
Evet.
Efendime söyleyeyim, bir diğer arkadaşım da 2 oy aldı. O zamanki başkan vekili olan kişi, eski başkan, 2 oy aldı. Ondan sonra onu 2 oydan bir tanesi kendi oyuydu, bir tanesi de Danıştay'dan gelen bir arkadaştı. Bana da 5 kişi oy vermişti. Fakat o gün 8 ay bekletildi.
Bu da mı hocam aynı şekilde? Öyle
evet,
mi?
Bekletildi. Saray ve Ticaret Bakanımız tarafından bekletildi. Ondan sonra her nasılsa seçilemedik. 2 defa istifa ettik. Yani o arkadaşımız seçilsin diye bizi çağırdılar, adaylıktan çekil filan. İrade öyle istiyor. Ben iradeleri, milli iradeyi şöyle anlıyorum. Milli irade tamam, seçimlerde biz zor oy veriyoruz. Seçimde işte milletvekilleri seçiyoruz. Onlar işte hükümeti oluşturuyorlar filan filan. Ama bir de milli irade dediğimiz sadece sandıktan çıkmıyor.
Tabii.
Bir de onun yanında şeyler, kurumlar var.
Evet.
O kurum, yani siz bugün Genelkurmay Başkanlığı, efendim Yargıtay Başkanlığı seçimle getiremezsiniz. Anayasa Mahkemesi Başkanı seçimle getiremezsiniz. Bunlar bir devlet geleneği var. Yani bu Türkiye'de de böyle, Avrupa'da da böyle, Amerika'da da böyle.
Evet.
Onlar başka yollardan geliyorlar. O mesleki kariyerden ilerleyip geliyorlar. Siz bir teğmen ne kadar süper zeki olursa olsun general yapamazsınız.
Evet, tabii ki.
Bir hakim adaylığından yeni hakimliğe gelen Yargıtay'a tetkik hakimi yapabilirsiniz ama Yargıtay'da daire başkanı, birinci başkanı yapamazsınız.
Tabii. Üyeliğiniz devam etti mi o arada?
Üyelikten de ayrılmak istedim. Dedi benim evet. Yargıtay'a geri gönderin. Ben ayrılayım dedim. Evet. Yok olmaz dediler. Yani ona zaten güçleri de yetmezdi o zaman. Hı-hı. Yargının durumu falan böyle de değildi.
Evet.
Olmadı. Ondan sonra ben oradan o günden itibaren, yani 17 günlük ken bu iş oldu, başımıza geldi ve ben de aday olmayacaktım. Yani eski başkan vekili zorla bana dilekçe verdirtti. Kendisinin listesini doldurayım diye verdirtmiş. Ama beni seçtiler. Ne yapayım? Onu seçmediler, beni seçtiler. Ondan sonra da kendime yer aramaya başladım. Fakat evet. bir yerde bulamadım. Zaten üniversiteye geçmek istiyordum. En sonunda 2012 yılında İstanbul'da bir özel üniversiteye, Vakıf Üniversitesi'ne meden hukuk profesörü olarak atandım ve ayrıldım.
Evet.
Devlet görevinden böylece ayrılmış, emekli evet. olmuş oldum.
Evet, evet.
Orada da 4 ay kadar çalıştım. Ankara'da bir üniversite beni başta alacaktı, kadro ilan etmişti. Orada da yine bir ayrımcılığa tabi tutuldum. Çünkü rektörümüz bir kurumun başına gitti. O beni almak istiyordu oraya. Onun yerine gelenler efendim 5 kişilik jüri raporu olumlu olmasına rağmen ve kendilerini seçtikleri jüri, yani benim Hiçbir dahilim yok. Onların raporlarına rağmen oy birliğiyle reddettiler. Yargıya gittim. Yürütmeye durdurma aldım. Sonra iptal kararı aldım. Gittim. Yarım maaşla göreve başlattılar yargı kararını uygulamak adına. Ama o da vermediler, ders vermediler. Efendime söyleyeyim. Talebe göstermediler. 8 ay orada çalıştım. Şu andaki üniversiteme, Konya'ya, Konya Ticaret Odası'nın Karatay Üniversitesi'ne.
Evet.
Geldim. Orada iş ve sosyal güvenlik hukuku profesörü olarak görev yapıyorum.
İş ve sosyal güvenlik hukuku demişken hocam şu an çok önemli ve yani ihtiyaç olunan bir alan. Öyle değil mi? Çok
evet.
Sık maalesef hemen konuya gireceğim ama
evet.
Ne yazık ki son zamanlarda çok sık maden kazalarıyla gözümüzü açıyoruz. İş kazaları keza aynı şekilde. İşçilerimiz, pek çok işçimiz asansör kazalarında yaşamlarını yitirdiler. Bunları duymak bizi milletçe çok tabii ki müteessir ediyor. Bunlara karşı ne gibi önlemler alınabilir? Sizi bulmuşken biz asıl bunları da soralım. Ne gibi önlemler alınması gerekiyor? Denetimin nasıl yapılması gerekiyor? Bize biraz bundan bahseder misiniz?
Şimdi efendim, öncelikle...
Yani bunun bir çözümü yok mudur? Öyle söyleyeyim.
Çözümü bence şöyle olmalı. Yani bu madenler kimindir aslında? Yerin
özel.
Altı devletindir. Hı hı. Yani devletçi bir insan değilim. Hı hı. Özelleştirmeye karşı bir insan da değilim. Ama
evet.
Bu kaynaklar, bugün Güneydoğu'daki bu meselelerin altında da biraz bu madenler filan, petrol var. Bunlar devlet tarafından ruhsat
evet.
verilir.
Evet.
Devlet ruhsat verirken yakın kişiler yerine gerçekten madencilik yapacak kuruluşlara, kişilere verilse bu, bir kere bu işi bilen insanlar bunu yaparlar. Birinci şart bu.
Evet.
Çünkü rödevan sözleşmeleriyle madeni alanlar, rödevan sözleşmeleriyle bunu başkalarına devrediyorlar. O işletme hakkını, arama, işletme, çıkartma hakkını.
Evet.
Onlar da bu sefer o ocakları onlar işletiyorlar. Şimdi rödevan sözleşmesiyle o da ruhsat sahibine bir şey, bir miktar para vermek zorunda. Dolayısıyla hem madeni işletecek hem de o şeyi verecek yani bir ölçüde ürün kirası şeklinde bir şeydir. Borçlar Kanunu'ndaki ürün kirasına benzer bir sözleşmedir. Bir kere onlar da tabii daha ucuza mal etmeye çalışıyorlar. Neden? İlk kısılacak şey işçi ücretleridir. Güvenlik tedbirleridir. Bunlar tabii ki çok önemli şeyler. Yerin, ben 563 metre dibine kadar indim. Zonguldak'ta Yargıtay üyesiyken bir toplantıya gitmiştik. Maden işçisi kıyafetlerini giydik. Daire başkanımız falan hep beraber indik. 563 metre derinlikteki bir yerde. Bir taraftan soğuk geliyor, bir taraftan sıcak. Yani çok değişik bir şey.
Çok vagonlar, zor şartlar şunlar, değil mi?
Çok zor Sahili şartlar.
Bile imkansız gibi.
Efendim şimdi bu zor şartlarda çalışan insanları her anda işte grizu patlaması olabilir, başka riskler olabilir. Zaten madenlerde çalışanlar meslek hastalıklarına yakalanırlar.
Tabii, tabii,
yani
tabii.
Onun için çalışma süreleri diğer işçilere göre daha azdır.
Evet.
Efendim yer altında devamlı çalışanlar veya münavebeli olarak çalışanlar için sosyal güvenlik sistemimiz yönünden de ayrıcalıklar getirilmiştir. Şimdi böyle bir çalışma düzeni olan yerde son sistem alet, edevat, araç, cihazın bulundurulması gerekir. Şimdi mesela madenlerde efendim bu odalar bulundurulması filan, işte şöyle yapalım, tüp verelim filan. Yani bunları bir şekilde yapacaksınız. Yazık, maden şeyinde ölenlerden bir tanesinin annesini televizyonlar bu sıralar çıkartıyorlar. Oğlum suyun içinde yüzmesini de bilmezdi diyor.
Evet, çok diyor. Doğru. Evet.
Yani
melleklerde yer etti.
Evet. Sanki kadıncağız zannediyor ki yani öyle maden içerisinde bir yerde bir havuz oldu da orada şey oldu. Halbuki evet. Su gelmiş götürmüş hepsini bir yerlere götürmüş. Cansız bedenlerine bile ulaşılamıyor. Yani evet. O kadar şey zor bir ortam. Zaten iş ve sosyal güvenlik hukukunda özellikle iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş güvenliği hukukunda en son teknolojinin kullanılması gerekir.
Tabii.
Yani Amerika'da, Çin'de veyahut da bilmem efendim Brezilya'da hangi makine, hangi alet kullanılıyorsa bizde de o aynısını kullanmak zorundayız. Çünkü insan olarak hiçbirisinin birbirinden farkı yok.
Tabii.
Bir de efendim biz Osmanlı terbiyesiyle büyümüş insanız. Şey edebali Osman Gazi'ye diyor ki insanı yaşat ki devlet yaşasın.
Doğru,
diyor.
Çok güzel.
İnsanı işte iyi bir şekilde yaşatabilirsiniz.
İnsanca, insanlık onuruna yaraşır şekilde.
Yaraşır şekilde yaşayın. Sadece yaşaması da önemli değil. Yani evet. İnsanı insan onuruna göre. Bugün emeklilerimizin içinde olduğu durum, efendim işçilerimizin içinde olduğu durum. Şimdi kredi kartlarıyla, şunlarla, bunlarla filan idare ediyoruz. Herkes bir şekilde öteliğe, erteliğe filan götürüyor bunu. Veya iyi bir şeyimiz var, yine bir toplum şeyimiz var, ahlakımız var, aile hayatımız var, efendim büyük aileler var, kışın işte köyünden şeyinden erzakı gelenler var,
tabii.
Efendim işsiz evladına yine bakan aileler var. Ben İngiltere'de kaldım, 15-16 yaşına geldiği zaman çocuğa güle güle diyorlar, ama devlet de ona bir şey bağlıyor, yani maaş bağlıyor. Hiç çalışmadığı halde. Çocuğa bile maaş bağlıyor. Yaşlıya maaş bağlıyor. Yani böyle bir sistem getirmişler. Üniversal sosyal güvenlik sistemi getirmişler. Yani bizim gibi primli bir sistem değil. Herkes vergiden dolayı şey yapıyor, sosyal güvenlik hakkına sahip. Ama evet. Biz de prim ödeyecek ki o sosyal güvenlik hakkına sahip olabilsin. Yani bir insan işe girecek, çalışacak, belirli prim ödeyecek. Ondan sonra işsiz kalacak ki işsizlik sigortasından yardım alsın.
Evet.
Yoksa bizde öyle işsizlerin bir şey yok. İşte işsizlik oranı arttı. Yani bunlar önemli meseleler. Şimdi bakıyoruz başka böyle şeyler işte günübirlik o ondan uğraşıyor, bu bundan uğraşıyor filan. Bunlarla gün geçiriyoruz. Sen haklısın, ben haklısın, sen şusun, ben buyum filan gibisinden. Sanal şeylerle uğraşacağımızı aslında bu işleri çözelim. Yani şimdi evet. Mesela yeni hükümette başbakanımız şey yaptı dedi ki işte imalata şuna buna şey yapacak. Teknoloji yani bu ev yapmakla falan bu işler hallolmaz.
Evet. Evet
büyük büyük evler yaparsınız ama o evleri kimler alacak, kimler oturacak?
Peki Cevdet İlhan Bey, yani denetim de çok önemli değil mi bu işlerde?
Tabii ki denetim, işte yine başbakanımız sağ olsun herhalde Konyalı olduğu için benim bir sempatim var kendisine. Diyor ki yani müfettiş diyor bir çay bile içse şeydir, rüşvet sayılır diyor. Aynı zamanda İslam alimlerinin kitaplarına da baktığınız zaman, iş sahibinin çayını içtiği zaman rüşvet olur. Biz keşfe giderdik hakimken, işte Patnos'ta, Yeni Pazar'da. Bize ayran getirirlerdi, onu içmezdik. Kuzu kesmeye kalkarlardı, yemezdik.
Tabii.
Niye? Çünkü iki taraf.
Evet.
İki taraf. Orada maden şeyinin, hatta arabalarıyla gidiyorlar mesela. Yok, devlet de vermiyor tabii. Halbuki Çalışma Bakanlığı'na yeteri kadar araç alınması lazım. Bu evet. Müfettişleri götürmesi için.
Evet.
Makam arabası falan değil yani. Bunlar götürsün, getirsin. Yani ona muhtaç olmasın.
Tabii, tabii.
Dolayısıyla oraya gittiği zaman güzel denetim yapsın. Çünkü risk analizi yapılmazsa, işte yeraltı maden işlerinde, bazı tehlikeli işlerde hemen işin durdurulması kararını vermesi gerekir.
Tabii.
Ve iş durdurulduğu sırada işçiler ücretlerini alırlar. Yani çalışmadan ücretlerini alır. Ya işveren benzer bir işe verir veya evet. Benzer bir iş yoksa da işçiler ücretini alır.
Tabii.
Veya işçinin hayatıyla ilgili ciddi ve yakın bir tehlike varsa, eğer iş sağlığı ve güvenliği kurulu varsa oraya başvurur, yoksa işverene başvurur işçi ve onun kararı üzerine çalışmaktan kaçınma hakkı vardır. Yine o dönemde işçi ücretlerini alır. Yani
evet. Evet.
Ama işte insanımızda da şeyler var. Orada mesela ben yine televizyonda izledim. 3 aydır ücretlerini almayanlar var. Halbuki 20 gün ücretini ödememesi halinde işçinin ödemezlik defini ileri sürme hakkı var. Yani çalışmaktan kaçınma hakkı var.
Ama tabii bunları haklarını bilmiyorlar herhalde.
Efendim,
kullanacaklarını belki bilmiyorlar.
Haklarını bilmiyorlar. Sendika yok zaten tabii. Bu Ermenek'te yok. Ama Soma'da sendika var. Sendikalar işte yani sendikaların görevi kendi yöneticilerinin devamlılığını sağlamak değil, gerçekten sendikacılık yapmaktır. Gerçi Türkiye'de de, dünyada da şu anda sendikacılık gerilemiş durumdadır. Yani Sendikalar gerçek işlevlerini yapmaları gerekir. Evet. Bu işçilerin hakları var. Yani şu anda bizim mevzuatımız iş sağlığı ve güvenliği yönünden. Mevzuatımız son model. 2013-2012 model yani. Hani evet. Araç aldığımız zaman işte yeni bir araba alırsak, acentadan alırsak, o arabayı servise götürürsek yağını suyunu değiştirmeye götürürüz. Onun dışında gitmez. En son teknoloji. Şimdi bizim kanunumuz da en son teknoloji.
Yani konu yapılacak düzenlemeye ihtiyaç olmasıyla falan alakalı yok, bir durum yok. Sadece yok. Uygulamayla mı alakalı?
Uygulamayla ilgili. Yani çünkü çok şey, tek kişi çalıştıran iş yerleri, mesela apartmanlarda kapıcılar için bile iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almak, ortak yani orada iş yeri hekimi bulundurmak tabii mümkün olmaz. Efendim iş sağlığı güvenliği uzmanı bulundurmak mümkün olmaz ama ortak sağlık ve güvenlik birimleri kuruldu.
Evet.
Efendim iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler veriliyor. Yani bu iş üzerine bayağı gidildi. Bu kadar gidilmesine rağmen asansör faciası olması, efendim Soma'da bunların olması, bilmem efendim orada göçük olması, madene böyle su basması. Şimdi tabii ki madene ruhsat verenler de düşünmelidir. Yani benim talebelerimden bir tanesi dalgıç pompa işi yapan bir iş adamı çocuğu. Hocam dedi, Konya'dayım de bunu söyledi. Dedi ki baraj var yakınında dedi. Biz dedi dalgıç pompayla bilmem nerenin suyunu çekiyoruz. Yani bunu bizim öğrencimiz biliyor da bunlar bilmiyorlar mı?
Tabii.
Yani bir ocak kapatılmış mesela orada. Su çıkmış bir şey olmuş. Yanına tekrar ocak yapılır mı? Yani o kadar çok bu şey. Yani insan canı her şeyden önemli.
Tabii.
Yani insanı yaşatmak
kesinlikle,
lazım.
Kesinlikle, tabii.
Bunlar...
Yani gerekirse yani, madenler de kapatılır. Yani biz, ben şimdi söyleyeceğim hukukla ilgili değil belki, birebir hukukla ilgili bir şey olmayacak ama insani olarak bakıldığında hocam, yani madenimiz olmasın, insanımız olsun, insana çok değer verilsin.
Şimdi efendim ben o görüşünüze tam katılamıyorum.
Biraz zaten şöyle insani bir yaklaşım bu, yoksa şey
tabii,
değil, hukuki bir yaklaşım
çok,
değil.
Tabii ki. Çok.
Ama eğer bunlara sebebiyet verecekse, bütün yani, önlemler alınmayacaksa hocam, riskli olacaksa ben
tabii,
bunu savunuyorum.
Tabii
evet.
Ama şu var, yani biz bu kadar teknolojiye sahibiz, bu kadar maden mühendisi yetiştiriyoruz.
Evet, evet.
Efendim söyleyeyim, gerekirse madenle ilgili meslek okulları açalım, ara sınıflar yetiştirelim, onlar çok daha önemli. Yani.
Evet.
Diplomalı bir sürü mühendisimiz olacağını, biraz az mühendisimiz olsun, biraz teknisyenimiz olsun.
Evet.
Onlar çok önemli. Şey yapılsın, madenlerimiz işletilsin. Yani ben efendim ithal edelim, şunu yapalım, bunu değil. O maden Allah'ın bize vermiş olduğu bir nimet.
İşte riskler en aza indirgenerek.
Riskleri de en azına indirgeyelim. Ama efendime söyleyeyim, kader, ondan sonra kader diyelim. Hani çok affedersiniz, devenin ipini sağlam yere bağlayacağız, ondan sonra Allah'a tevekkül edeceğiz. Biz efendim onları bağlamadan, yapmadan ondan sonra tevekkül diyoruz, kader diyoruz. Efendim ne olacak işte, madende olacak, ölecek. Niye madendeki olsun ki?
Evet.
Yani Güney Afrika'da bir maden kazası oldu. Biliyorsunuz kaç gün sonra insanlar kurtuldu işte,
evet,
o yaşam odaları sayesinde.
Evet.
Yani bunları yapılabilir, yapılsın. Yani biraz daha belki maliyetli olacak, bir şey olacak ama insandan hiçbir şey önemli değil. Çok yüksek binalara gerek yok. Ben İngiltere'de de kaldım, Londra'da kaldım. Böyle yüksek binalar yok. Yani bir iki katlı binalar filan. İnsanlar hem daha samimi olarak şey yaparlar. Böyle şeyler dikiyoruz. 30 katlı, 40 katlı şey. Asansör olmasa zaten o binalar yapılmaz.
Haklısınız ama bu bir an, yani bu anlayışın hani dediğiniz hale dönüşmesi için hani o apayrı bir şey, onun topluma yerleşmesi falan.
Tabii.
Şu an biz realiteye baktığımızda
ama
bunlar
şimdi,
var ve var şimdi, olanla nasıl mücadele edeceğiz?
Şimdi
nasıl
tamam da
alacağız?
Tabii bu şey de, bu kadar yüksek bina yapıyorsanız bunların asansörler, yani işte 10 kişi bindi, 5 kişi bindi, efendim şöyle oldu, böyle oldu, bu şeylerde yine iş güvenliği ile ilgili kurallarda şeyin, metalin yorgunluğu bile var. Yani metal yoruluyor.
Evet.
O çelik halat da koysanız siz, çelik halat belirli bir müddet sonra
evet,
değiştirilmez lazım. İşte köprüde bakın, çelik halatların bakımı yapılıyor.
Evet.
Yani bunların bakımları yapılacak. Bir kere işi şansa bırakmamak gerekir. Devamlı denetilmesi gerekir ve bu denetimler böyle çok objektif olarak yapılması gerekir. Onlar yapıldığı takdirde bunları asgariye indiririz. Bir rüzgar eser, bir fırtına eser de oradaki asansörü de düşürür filan. Yani bu tip şeyler olursa olabilir.
Aynen.
Mücbir sebep, olağanüstü hal. Ama bunlar olmuyor. İşte bunların denetimleri eksik yapılıyor.
Kaldı ki burada vebale de ortak olma ihtimali var. Onu da iyi düşünülmesi gerekiyor.
Öyle tabii. Evet. Yani onun için her şeyi böyle sağlam tutmak lazım.
Evet.
Yani milletin vekilleri oraya giderse, milletin vekilleri oradaki o işçinin hayatını önemser. Orada eğer Çalışma Bakanlığı iş durdurmaya karar veriyorsa, o takdirde kalkıp kardeşim ben bu işe girmem der.
Tabii. Çok doğru. Hocam bir de bu taşeron uygulamalarının sakıncalarından biraz bahseder
evet.
misiniz?
Şimdi efendim taşeron uygulamaları biz bir zaman IMF'ye bağlıydık. Çok şükür o bağlılıktan. İşte Dünya Bankası şu bu. Size tabii birisi para veriyorsa Hazreti Ali Efendimiz'in bir sözü var. İnsanlar ihsanla köle edilebilir. Yani başka türlü köle edemezsiniz. Eskiden harp oluyordu filan. Köle ediliyordu.
Evet.
Şimdi bu şeylerle size para veriyor. Diyor ki efendim az memur çalıştıracaksınız. Az işçi çalıştıracaksınız. Devlet şöyle olacak. Devleti küçültmek lazım. Tabii bu şeylerin, sıkıntıların gitmesi için devletin küçültülmesi lazım. Ama o güne kadar şimdi siz eğer işçi çalıştıracaksanız ki mecbur
tabii.
o takdirde işçi almak zorundasınız. Memur çalıştıracaksınız, memur alacaksınız. Bunları almak yerine efendim bu hizmetleri özellikle kamu şeylerinde taşerona vermek yanlış bir şey. Yine devlet şöyle bir şey. Devlet yine onu denetliyor. İyi bir iyi kötü denetliyor. Özel sektörde ise yine yasayla değişiklik yapıldı. 4857 sayılı iş kanununda değişiklik yapıldı. İkinci yani kanun değişti. İkinci maddede sendikaların falan da baskısıyla dendi ki efendim iş yeri işletme gerekleriyle teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler ancak bölünerek taşerona verilebilir. Yardımcı işler her zaman için verilebilir. İşte temizlik olsun efendime söyleyeyim. Yemek
tabii,
işleri
evet,
falan filan.
Yani,
bunlar yardımcı işler. Ama işin bir bölümünü vermek için ben bu barut fabrikalarını falan eskiden örnek göstereyim. Şu anki durum ne oldu bilmiyorum ben iş hakimiyken. Yani insanlar mes gibi veya mes giyiyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Ayakkabıdan bile işte kıvılcım mıvılcım bir şey olur diye elektrostatik şeyler falan. Böyle yerlerde barut imalinde çalışıyorlar. Patlayıcı madde imalinde çalışıyor. Şurada asıl işveren işçisi sendikaya kayıtlı, efendim sendika üyesi yüksek ücretler alıyor. Öbür tarafta da taşeron işçi çalışıyor. Asgari ücret civarında şey alıyor. Aynı işi yapıyorlar. Bir kere o iş yerinde huzur bozuluyor.
Evet.
Yani birisi böyle alıyor, birisi böyle. Birisi girmiş, vaktiyle girmiş, kadrolu olarak girmiş. Diğeri taşeron işçisi olarak girmiş. Bir kere böyle bir ayrılım var. Özel sektör bu işi kuralsızlığa döndürüyor. Halbuki mesela şimdi bu kanunumuzda işveren eski işçisiyle taşeron sözleşmesi yapamıyor, kendi işçilerini taşerona devredemiyor. Mesela ben iş hakimiyken bir maden çavuşunu veya maden mühendisini almıştı işveren, taşeron olarak ona vermiş, iş yerinde de grev var. Grev sırasında ona da diyor ki efendim sen götür olarak diyor burada işçini çalıştır. Tabii ki orada onun işçileri grev kapsamı dışında.
Evet, evet.
Efendime söyleyeyim gelip de orada şey yapacaklar. Üretim yapacaklar, grevi kıracaklar.
Tabii, tabii.
Benden şey istediler, tedbir istediler. Hem de kara verdim. Ona dedim burada muazza var ve Yargıtay donamıştı. Örnek bir karar olmuştu o zaman.
Evet.
İşte o şekilde şey yaparsanız grev uygulamasını falan da önlüyorsunuz. Yani taşeron uygulamaları hem ücret adaletini engelliyor, hem efendim eşitlik şeyini bozuyor, iş yeri huzurunu bozuyor. Belki işte işverenlerimiz 3-5 kuruş fazla kazanıyorlar ama ondan sonra işte kazalar olabiliyor.
Tabii.
Şeyler olabiliyor. Kalifiye işçiler kadrolu olarak girer. İş yeri de bakın Japon sendikacılığı, Japon işçi, Japon iş hukuku bence örnektir. Orada bir işçi iş yerine girdiği zaman ölene kadar ve emekli olana kadar orada çalışacağını bilir.
Evet.
İşveren de onun babası gibidir. O da evladı gibidir. Ama bizde öyle bir şey yok. Yani işveren biraz kıdemlendiği zaman işçi işten çıkartıyor. Kıdem tazminatını daha az ödemek için. Efendim sendikaya falan girecekti. Biraz etrafını öğrendi falan bunlara engel olmak için. Ondan sonra da işte bu tip sıkıntılar da oluyor. Yani iş kazası olmasa dahi işçilerin sömürülmesi o memleketteki çalışma hayatındaki barışı bozar, toplum evet. barışını bozar yani sonuç itibariyle.
Peki efendim yaptırımlar sizce yeterli mi? Yani bu tip kazalarda kişisel hatalardan kaynaklanan durumlarda yaptırımlar yeterli mi? Karşılığı yeterince verilebiliyor mu?
Bana onun tam verip verilemediğini bilemiyorum. Çünkü evet. biz iş kazaları...
Düzenlemeye ihtiyaç var mı bu konuda sizce?
İş kazalar yok, hayır. Düzenleme yani şu anki düzenleme yeterli.
Evet.
Tehlike sorumluluğunu da getirdi yeni borçlar kanunu 71. maddesiyle. Dolayısıyla zaten bir sözleşme sorumluluğu ta 1956 yıllardan itibaren iş borçlar kanunu hizmet akdi ile ilgili hükümlerine konulmuştu. Dolayısıyla işte 10 yıllık bir zaman aşımı vardır. Olay tarihinden payizler işler, meslek hastalığı olsun, iş kazası olsun filan. Meslek hastalığının ortaya çıktığı tarihten başlar, kaza, payizler filan. Yani bunlar yeterli. Yeterli şey olarak, tazminat açısından yeterli. Ama tabii Türkiye'nin şartları da belli. Yani şimdi biz bir işletmede bir kaza oldu, işçilerin yakınlarına şey vereceğiz, tazminat vereceğiz. Ama o kadar yüksek tazminatlar veriyoruz ki o işletmede batıyor.
Evet.
Öbür işçiler de işsiz kalıyor. Onun için hukukta yani adalet böyle bizim işte tanrıça temiz biraz gözü bağlı hareket etmek lazım. Nedir hakimlerin şeyleri? Cübbeleri efendime söyleyeyim şöyle at gözlüğüne benzer iki tarafı da görmeyecek
evet,
falan. Yani
evet.
hakim cübbeyi giydiği zaman siyasi ideolojik görüşlerini, arkadaşlık bağlarını, hemşirelik bağlarını efendim hepsini bir tarafa atacak. Adalete hizmet edecek.
Evet.
Ne iktidarların kılıcı olacak ne de muhalefetin kılıcı olacak. Kimsenin kimseyi kesmesi için kullanılmayacak.
Evet.
Yani adalet öyle bir şey olacak.
Doğru.
Dolayısıyla yani kanunlar efendim şimdi Ceza Genel Kurulu'nda bir karar çıkmış. Teknik müdür de bilmem ne olsun. Zavallı teknik müdürler ne olsun ki? Yani işverenler eğer size diyorlarsa işte şu kadar üretim yaptıracaksınız, bilmem ne yapacaksınız. Teknik müdür ne kadar diyecek
tabii,
ya?
Tabii, evet.
Der
yani,
iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi falan bunlar efendim şeye bağlı değildir falan. Bu kanunda var.
Evet. Ama uygulamada yine farklı değil mi?
Ya ama bir de şunu da şey yapalım. Biz hepimiz insanız yani.
Evet. Herkes, hayatın gerçekleri.
Herkesin bir geçindireceği ailesi evet. var, şusu var, busu var. Yani öyle Don Kişotluk yapmış olur, işsiz kalır.
Evet.
Yani onun için yani onlarla falan değil yani. Günü birlikte karar vermemek lazım. Yani bugün için kazalar oldu. İşte aman teknik müdürlere şey yapalım. Bir yerde trafik kazası oldu. En ağır cezayı verelim. Ama kaç hayat
evet, tabii,
gidiyor.
Tabii.
Onları da düşünmek evet. lazım tabii. Muhakkak da ben kararın içeriğini bilmiyorum da. Yani yeterli mi, yetersiz mi? Her olayın şeyine göre bakmak evet. lazım.
Biz de ayrılan sürenin gittikçe sonuna geldik. Son bir sorum daha olacak. Yani bir hukuk devletinde denetimsiz hiçbir şey olmayacağından hareketle yine madem dediğim gibi sizin alanınız özellikle iş güvenliği olması itibariyle tekrar denetime getireceğim konuyu. Bu konuda yine denetime çok büyük iş düşmüyor mu?
Denetim tabii ki yani insan unsuru biraz evvel de bahsettim.
Hı hı.
Öncelikle insan unsuru tabii ki. Yani denetleyecek kişi bir insan.
Evet.
O kişi, denetleyen insan objektif olarak davranırsa, hiçbir tarafın etkisi altında kalmazsa, gerçekleri şey yaparsa,
evet.
raporunu verirse iyi. Ama o raporu kimler uygular, kimler uygulamaz
evet.
o da ayrı bir
evet.
şey. Yani bir kademede iş bitmiyor.
Evet.
Yani şimdi orada iş güvenliği müfettişi efendim gitmiş de mangal yapmış filan diyorlar. Ya bu işçilerin şeyidir, sendikacılar bir şeyler de söylerler. Adam işini güzel yapmışsa, gitmiş de sonradan da kendisi efendim arkadaşlarıyla para vermiş de bir mangal yakmışlarsa hı hı. bu da şey değil yani.
Evet,
gezen
evet.
insanın bir ayrıcalığı evet, da olacak.
Evet, evet. Siz patron... sık sık bunlardan bahsettiniz de tabii ben son bir toparlamak
evet.
adına bir kere daha hani sordum
evet.
ki bunlar çünkü hep vallahi, böyle herkesin vicdanını kanatan şeyler olduğu için
şimdi,
özellikle vurgulamak
şimdi,
istiyorum.
Hanımefendi şöyle bir denetim var. İnsanın bir vicdanı var.
Evet. Her
yani,
şeyden önemlisi.
İşte o vicdanlar en büyük denetçi.
Tabii.
Yoksa bir bekçi tutarsınız birinin başına. Bekçinin başına bir bekçi tutmak lazım. Bu işin
doğru,
sonu gelmez.
Doğru,
onun için bizim inancımıza göre bizim en büyük şeyimiz vicdanımız.
Çok doğru.
Allah korkusu.
Tabii.
Bunlar yani bu,
o olduktan
bunlar,
sonra zaten.
Bunlar olursa madenci şeyinde de patronunda da olursa, evet, işçisinde de olursa,
tabii,
efendim müfettişinde de olursa herhalde doğru sonuçlar çıkar.
Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Sizinle daha çok konuşacağımız fazla şey vardı ama inşallah başka programlarda tekrar bir araya geliriz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da alayım. Sonra
çok
da programı
teşekkür noktalarım. Ediyorum. Sağ evet. olun, var olun. Güzel bir hizmet yapıyorsunuz. Sağ İşte olun. Böyle bizlerin bile adaletteki yaşadıklarımızı anlatmamıza vesile oldunuz. Kendi fikirlerimizi iyi kötü işte kamuoyuna duyurmamıza vesile oldunuz. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Bir başka programda yine inşallah umarım birlikte oluruz.
Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Bir Herkes İçin Adalet programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum. Müzik